Podcast dinle.
Herkese günaydınlar. Kiss FM'de Kiss Morning'de önümüzdeki 3 saat boyunca İmge sizlerle birlikte olacak. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte umuyorum ki gün bize sağlık, mutluluk, huzur, şans ve başarı getirir. Enerjiyi yükseltmek içinse hem müziklerle hem paylaştığımız sohbetlerle, haberlerle burada birlikte olacağız. Birbirimize destek vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftayla birlikte dün biliyorsunuz Mart ayına da başladık. Bugün hem haftanın hem de Mart ayının ikinci günündeyiz. Pırıl pırıl güneşli günlerle karşılıyoruz resmi olarak baharı İstanbul'da. Umuyorum sizin bulunduğunuz şehirlerde ya da ülkelerde de durum aynıdır. Değilse bile buradan güneşi, sıcaklığı, müzik aracılığıyla, radyo frekansları aracılığıyla size ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz ve aramıza yeni katılan herkese ayrı ayrı birer günaydın. Kim bilir belki de dün akşam kitap okurken uyuyakaldınız. Büyük bir hevesle elinizi alıp belki birkaç satırda, belki daha ilk sayfalarda bu ne böyle deyip bir kenara bıraktığınız kitaplar oldu mu? Mutlaka olmuştur. İşte İngiltere'den bir grup araştırmacı 3205 kitap severle yaptığı görüşmeler sonucunda tüm zamanların en kafa karıştırıcı 10 kitabını listelemiş. Gelin biz de bakalım aynı fikirde olacak mıyız? Listenin ilk 5'inde Joseph Heller'dan Madde 22, George Orwell'dan Hayvan Çiftliği, William Golding'den Sineklerin Tanrısı, Emily Bronte'den Uğultulu Tepeler ve bu kez Charlotte Bronte'den Jane Eyre ilk 5'te yer alıyor. İlk 10 içerisinde Victor Hugo imzalı Sefiller, Miguel de Cervantes'in ünlü kitabı Don Quixote, James Joyce'den Ulysses, Herman Melville imzalı Moby Dick ve Jan Martin'in Pi'nin Yaşamı kitaplarını da göz önünde bulundurmalıyız. Doğrusunu isterseniz en kafa karıştırıcı kitaplar listeme ben olsam asla bunlardan birini koymazdım ama sonuçta yapılan araştırma böyle diyor. Ne demişler? Zevkler ve renkler tartışılmaz. Maksat kitap okumak olsun. Ne olursa olsun okuyalım da. Kiss FM'de Kiss Morning'de size günaydın diyen ses İmge ve gelin güne müzikle başlamaya devam edelim. Müzik dünyasında yeni albümler, yeni şarkılar bekleyenler için güzel haberler var. Bunlardan bir tanesi de Travis Scott'tan geldi. Malum kendine özgü stili ve müziğiyle hip-hop dünyasının son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri ve bu yılın sonlarına doğru çıkması beklenen yeni albümü Utopia ile ilgili son derece iddialı konuşmuş. Hatta hayranlarını şimdiden büyük beklenti içine soktu söyledikleri. Bu albümüyle ilgili çalışmalarda yeni beatlerin üzerinde fazlaca durduğunu paylaşmış Travis Scott. Bu beatleriyle bugüne kadar alışık olduğumuz sound'unun dışında bir işler karıştırdığının da aslında sinyallerini vermiş. Bu yüzden yeni albümünün onun için ayrıca keyifli olduğunun altını çizmiş ve yeni bir sound üzerinde yeni insanlarla birlikte çalıştığını özellikle belirtmiş. Pandemi sürecinde üretkenliği artan sanatçılardan biri olan Travis Scott, evde geçirdiği bu ayların seyahat etmekle veya konserlerde geçen zaman yerine stüdyosunda barış içinde çalışmalarını geliştirmesine yardımcı olduğunu söylemiş. Pandemi süreci konserleri, festivalleri, etkinlikleri fazlasıyla negatif etkilese de sanatçıların üretkenliğini özellikle evde kaldıkları için pozitif olarak tetiklediyse tartışılmaz bir gerçek. Şimdi müziğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size günaydın diyen program Kiss Morning'de İmge ile birliktesiniz. Animasyon filmi izlemeyi sever misiniz? Ben bayılırım. Ve doğrusunu isterseniz bugüne kadar yayınlanmış bütün animasyon filmlerini de izlediğimi gururla söyleyebilirim. Bu konuda özellikle Pixar yapımları bir adım önde duruyor benim için. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Son olarak içimize işleyen Soul'la biliyorsunuz kalbimizde ayrı bir yer kazanmıştı Pixar ve işte şimdi yaratıcı ve farklı dünyaları bize yine tatlı mı tatlı bir şekilde anlatacağı yeni bir yapımla karşımıza çıkacak. Yeni animasyon filminin ismi Luca. Luca'yı daha izlemeden çok sevdiğimi söyleyebilirim çünkü bol bol deniz, kum ve güneş içerecekmiş film. Konusuna bakacak olursak insan kılığına girmiş özgür ruhlu genç deniz canavarıyla bir insan arasındaki alışılmadık ama güçlü arkadaşlığı anlatacakmış. Daha konusuyla bile içimizi ısıtan bu sıcacık filmin yönetmenliğini ise ünlü kısa animasyon La Luna'nın akademi ödüllü yönetmeni Enrico Casarasso yapacak. Casarasso bu filmin yönetmenliğini sadece büyüdüğü İtalyan Rivierası'nda geçtiği için değil, aynı zamanda dostluğu baz aldığı bir kişisel bir hikaye olduğu için de kabul etmiş. Okyanusta mı, karada mı yaşamayı tercih edeceğini merakla beklediğimiz Luca'nın filmi 18 Haziran'da gösterime girecek ve biz de heyecanla o tarihin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi ise tabii ki Kiss FM'de Kiss Morning'de İmge ile müziğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kiss Metropol İstanbul stüdyolarından yayınlanan Kiss Morning'le İmge Radyonuz'da. Ve gelelim Facebook cephesinden yeni haberlere. Ama sandığımız gibi değil. Çünkü sosyal medya devi olmanın yanı sıra aynı zamanda bir teknoloji şirketi Facebook ve bu kez bu teknolojik gelişmelerden biriyle ilgili gündemde. Şirket uzunca bir süredir akıllı bir gözlük geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Hatta ünlü bir gözlük markası ile birlikte arttırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirdiğini biliyoruz ama ne zaman göreceğimizi hala bilmiyoruz. Ancak bu gözlükle ilgili nihayet yer almasını beklediğimiz teknolojiye dair bir açıklama geldi. Facebook'un gözlük için düşündüğü bu teknoloji aslında öyle yepyeni bir teknoloji de değil. Şirketin akıllı gözlüklerine entegre etmeyi düşündüğü bu teknoloji günümüzde birçok cihazda kullandığımız yüz tanıma teknolojisi aslında. Şirketse daha şimdiden insanlar bu teknolojiyle rahat hissetmezse diye bunu gözlükten çıkarabileceğinin sinyallerini veriyor. İnsanlardaki bu rahatsızlığın en büyük nedeni ise elbette gizlilik hakkındaki şüpheler olacak. Hele ki işin içinde Facebook'un olduğu düşünülürse. İşte Facebook da bu teknolojiyi yasallık ve gizlilik anlamında değerlendirmeye devam ederken gözlüğün teknolojiye sahip olmayan halinin bile ses getireceğine inanıyor ki pek de haksız sayılmaz. Kiss FM'de Kiss Morning'de İmge ile yeni saatimize önce haber merkezimize bağlanıp sevgili Funda'dan sıcak gelişmeleri öğrenerek başladık. Yeni saatimiz içerisinde son James Bond filminin akıbetinin ne olacağını konuşacağız. Amazon ormanlarının nasıl parsel parsel satıldığının ayrıntılarına bakacağız. Ve Twitter'ın yeni duyurduğu özelliğinin kullanıcılar tarafından nasıl beklenmedik bir tepkiyle karşılandığını öğreneceğiz. Ama tabii hepsinden önce şimdi radyonuzda iyi ve hit müzik. Kiss FM'de size günaydın diyen program Kiss Morning'de İmge ile birliktesiniz. Ve bakalım Bond serisinin 25. filminin akıbeti son olarak ne oldu? Hatırlarsınız Daniel Craig'in 007 olarak karşımıza son kez çıkacağı No Time to Die geçtiğimiz yılın en çok beklenen filmlerinden biriydi. Aslında normalde 2020 yılının Nisan ayında gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak vizyon tarihi koronavirüs salgınının patlak vermesi sebebiyle pek çok kez ertelendi. Geçtiğimiz ay yapılan son açıklamada da No Time to Die'ın 8 Ekim 2021'de Amerika'da premierinin yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi daha da sevindirici bir haber geldi ve bir hafta öncesinde 30 Eylül 2021 tarihinde uluslararası alanda gösterime gireceği duyuruldu. Daniel Craig'i James Bond olarak son kez izleyeceğimiz No Time to Die, başlangıçta aslında Kasım 2019'da vizyona girmesi planlanan bir yapımdı. İlk aksiliklerse daha en başlarda yaşanmaya başlandı. Filmin yönetmeni Danny Boyle, yaratıcı farklılıkları gerekçe göstererek projeden çekildi ve filmin çıkış tarihi de bu sebeple Şubat 2020'ye kadar ertelendi. Sonrasında da biliyorsunuz tüm dünyada koronavirüs salgını patlak verdi ve daha sonra da ard arda ertelemeler yaşandı. Ve işte artık başka bir aksilik olmazsa 30 Eylül'de sinema severlerle buluşacak. Daniel Craig'in 5. kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time to Die'da pek çok yıldız oyuncuyu da izleme şansımız var. Bunlar arasında Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw ilk göze çarpan isimler. Kiss Metropol İstanbul stüdyolarından yayınlanan Kiss Morning'de İmge Radyonuz'da ve can sıkıcı bir haber var ne yazık ki. Biliyorsunuz Amazon yağmur ormanları yalnızca sınırları içerisinde bulunan ülkeler için değil, tüm dünya için son derece kritik bir alan. Hepimizin akciğerleri diyebiliriz. Gezegenimizin en fazla türe ev sahipliği yapan bölgesi. Aynı zamanda 400'den fazla yerli kabileye de yuva oluyor. Ancak ne yazık ki Amazon ormanları ciddi bir ormansızlaşma riskiyle karşı karşıya hem de uzun yıllardır. Yasa dışı yollarla ormanlık bölgelerde ağaç kesen ya da yangınlar çıkaran kişiler sebebiyle her yıl Amazon ormanlarının kilometrelerce alanı göz göre göre yok oluyor. Yalnızca geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında bile New York şehrinden daha büyük bir alanın yok edildiği tahmin ediliyor ki bu korkunç bir rakam. BBC Brezilya ise çok daha vahim bir haber paylaştı geçtiğimiz günlerde. Amazonları ormansızlaştıran bu kimselerin bir de üstüne arazileri Facebook üzerinden satışa çıkardıklarını açıkladı. Satışa çıkarılan kimi arazilerin büyüklüğü ise binlerce futbol sahası genişliğindeymiş. Ormanların yasa dışı bir şekilde platformlarında satıldığı bilgisi üzerine Facebook, yerel makamlarla çalışmaya hazır olduğunu söyleyen öylesine geçiştirme bir açıklama yaptı ve tabii ki eleştirildi. Ama yapılan habere bakılırsa konuyla ilgili çok daha vahim bir nokta var. O da asıl tedbir alması gerekenlerin yani Brezilya hükümetinin bu satışların önüne geçme noktasında çok da istekli olmadığı iddiası. Kiss Metropol İstanbul stüdyolarındaki Kiss Morning'de İmge'yi dinliyorsunuz ve Twitter'ın başını ağrıtan bir gelişmeyle şimdi şimdi karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde yeni bir özelliği olan Super Follow duyurusunu yapmıştı zaten Twitter. Biz de bunu sizlerle paylaşmıştık. İşte bu duyurunun ardından olanlar oldu ve kullanıcılar öyle sert tepkiler gösterdiler ki bu tepkilerini RIP Twitter hashtag ile paylaştılar. Temel olarak bu yeni özellik aslında isteyen kişilerin takipçilerinden içeriklerine erişim için ücret talep edebilmesini sağlıyor. İçerik üreticileri insanlardan kendilerini takip etmeleri için belli bir abonelik ücreti alabiliyor. Bu durum Twitter kullanıcılarının hiç de hoşuna gitmedi anlaşılan. Özellikle Twitter'da çok sayıda takipçisi olan hesapların zaten hali hazırda ünlülere ve popüler figürlere ait olması, çoğu kişide zenginin daha da zengin edildiği ve araya mesafe konulduğu izlenimini yarattı. Ayrıca insanların sosyal medyayı ücretsiz olarak kullanmaya alıştıkları da zaten işin cabası. İnsanların uzun süredir ücretsiz olarak kullandığı bir hizmete kısmen de olsa para vermek istememelerini anladığını söylüyor Twitter yetkilileri ama henüz bu konuda da geri adım atmış değiller. This Morning'de Inge ile birliktesiniz ve Paul McCartney cephesinden şahane bir haber var. Beatles'ın yaşayan üyelerinden efsanevi Paul McCartney'in yazdığı şarkı sözlerinden oluşan otobiyografi benzeri bir kitap piyasaya sürülecek. Üstelik Pulitzer ödüllü İrlandalı şair Paul Muldoon'un editörlüğünde yapılıyor bu kitap. The Lyrics adlı kitap iki cilt halinde yayınlanacağı ve toplamda 900 sayfa olacağı biliniyor. Kitapta Paul McCartney'in 14 yaşında yazdığı şarkıların yanı sıra kişisel arşivinden kamuya açık olmayan taslaklar, mektuplar ve fotoğraflar da dahil pek çok materyalin yer alması da işin güzel taraflarından biri. 154 şarkıda otoportre olarak nitelendirilen bu kitap için Muldoon ve McCartney 5 yıl boyunca görüşmeler yapmışlar. The Lyrics'in 2 Kasım'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Biri bizi gözetliyor. Aslında kelimenin tam anlamıyla durum bu. Sebepse akıllı cihazlarımızda kullandığımız uygulamalar. Zaten bunu biliyoruz diyeceksiniz ama İngiltere ve İtalya merkezli olarak yapılan bir araştırma sonucunda uygulamaların sadece konum takibiyle kullanıcıların hakkında rahatsız edici boyutlarda veri toplayabildiği ortaya çıkmış. Peki nasıl yapılmış bu araştırma? Öncelikle araştırmacılar sadece bu iş için Track Advisor adlı bir uygulama geliştirmişler ve 69 kişi tarafından bu uygulama indirilmiş. Katılımcılar 2 hafta boyunca bu uygulamayı kullanmış ve 2 haftanın sonunda bilgilerin doğruluğunu saptayabilmek için konum gibi bazı verilerin kullanıcılar tarafından teyit edilmesi istenmiş. Yaklaşık olarak 2500 farklı konum tespit eden bu uygulama, kullanıcıların sosyoekonomik durumlarını, yeme alışkanlıklarını, etnik kökenlerini ve dinlerini uygulama sahipleriyle paylaşmış. Etnik köken ve din de dahil olmak üzere tüm bu veriler sadece konum izleme tekniği sayesinde elde edilmiş. İşte bu araştırmacılar kullanıcıların diğer veri türlerinin de toplanmasına izin verdikleri takdirde olayın çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini özellikle belirtiyor ve hepimizi uyarıyorlar. Biz kullanıcılarsa tüm bu uyarılara rağmen bu aletleri kullanmaya ve ne yapacağımızı bilememeye devam ediyoruz. Biz Metropol İstanbul stüdyolarında Kiss Morning'de İmge ile birlikteliğinizin son saatine geldiniz. Önce haber merkezimize bağlanıp sevgili Funda'dan günün son haberlerini ve hava durumunun ayrıntılarını öğrendik. Biz bu son 60 dakika içerisinde ne konuşacağız, ne paylaşacağız derseniz, yeryüzündeki türlü eşitsizlikler arasına katılan internete erişim konusundaki eşitsizliği gözler önüne seren bir araştırmanın sonuçlarına birlikte göz gezdireceğiz. Twitter daha yeni açıklanan bir özelliğinin tepkileri dinmeden bir başka yeni özellik açıkladı. O nedir ona bir göz atacağız. Ve yine Netflix cephesindeki yeni gelişmeleri konuşacağız ama hepsinden önce tabii hit müzik. Kiss FM'de size günaydın diyen program Kiss Morning'de İmge ile birlikteliğinizde şimdi yine sosyal medya dünyasına bir kulak kabartıyoruz. Çünkü sosyal medyada bir Twitter son haftalarda fazlasıyla önemli yeni özellikleri ard arda kullanıcılarına sunmaya hatta bazılarından dolayı büyük tepki almaya başlamıştı. Ve platform artık her sosyal medya uygulamasında olmazsa olmaz olan hikayeler özelliğini biliyorsunuz Fleet ile getirmiş. Sesli direkt mesaj özelliğini de test etmeye başlamıştı. İşte bu hafta yeni gelecek bir özelliğin daha duyurusu yapıldı. Twitter Fleet hikayelerine emojiler eklemenizi sağlayacak Twimoji özelliğini Japonya'da test etmeye başladığını duyurdu. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlanacağı bilinmiyor. Şu an için yalnızca Japonya'da kullanılabilen bu özellik aslında oldukça kullanım açısından basit. Fleet paylaşırken ekranda yer alan gülen yüz simgesine bastıktan sonra karşınıza sticker seçenekleri çıkıyor. Siz de istediğinizi alıp o bölümden kullanarak dilediğiniz stickerla Fleet'sinizi yayınlayabiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki çok mu gerekli bir özellikti? Bence değil ama demek ki ihtiyaç duyanlar varmış. Pandemi salgınında iletişimin temel direği ne oldu desem herhalde internet diye herkes aynı cevabı verecektir. Ancak yeryüzündeki türlü eşitsizlikler arasına internet ve genel anlamda internet kullanma süresi konularında da bir eşitsizlik eklendi. 2020'de dünyada dijital yaşam kalitesinin ne durumda olduğunu inceleyen bir araştırma sonuçlarıyla dikkat çekti. Dijital yaşam kalitesi raporuna göre internet fiyatlarının uygunluğu, internet kalitesi, elektronik altyapı, elektronik güvenlik, elektronik hükümet kriterleri dijital yaşam kalitemizi aslında derinden etkileyen konu başlıkları. Rapora göre dünyanın en yavaş interneti Afrika kıtasında bulunuyor ama Afrika ülkeleri aynı zamanda internete en çok para harcayan ülkelerin başında geliyor. Alın size bir adaletsizlik. Araştırılan 85 ülkeden %75'inin internet kullanabilmek için küresel ortalamaya kıyasla daha fazla çalışması gerekiyor. Peki küresel ortalama ne derseniz, insanların en ucuz geniş band internet paketini ödemek için bile ayda 3 saat 48 dakika çalışması gerektiğini belirten ortalama. Avrupa Birliği ülkeleri kişisel verileri koruma konusunda en başarılı ülkeler olarak bu araştırmada karşımıza çıktı. Bu arada araştırmaya dahil edilen 85 ülke içinde Türkiye, dijital yaşam kalitesi açısından 44. sırada yer alıyor. Kiss FM'de Kiss Morning'de İmge'yi dinliyorsunuz ve az önce salgının da etkisiyle internetin iletişimin temel direği olduğunu ve bu konuda dünya üzerinde yaşanan eşitsizlikleri konuşmuştuk. Şimdi gelin bir aylık ev interneti için hangi ülke ne kadar çalışıyor ona bir göz atalım. Örneğin Türkiye bunun için 1 saat 55 dakika, Norveç 1 saat 54 dakika çalışırken Çin 40 dakika, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kişi de 52 dakika çalışıyor. Nijerya'da yaşayanların ise Wi-Fi bağlantısına sahip bir aylık ev interneti hizmetine ulaşmak için tam 34 saat çalışması gerekiyor. Oysa Kanada'da yaşayanlar için bu süre sadece 7 dakika. Dijital yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 5 ülke ise şöyle. 1 numarada Danimarka, 2'de İsveç, 3 numarada Kanada, 4'te Fransa, 5'te ise Norveç var. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Golden Globe ödülleri pazar gecesi sahiplerini buldu ama dedikoduları ve haberleri tabii ki durmak bilmeden bu hafta boyunca devam edecek. Oscar'ın habercisi kabul edilen Altın Küre ödülleri bu yıl 78. kez sahiplerine verildi ve 2 farklı törenle ulaştırıldı. Kazananlar New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2 ayrı törenle açıklanmış oldu. The Crown drama dalında en iyi dizi seçilirken başrol oyuncuları Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin en iyi kadın oyuncu ve Prince Charles'ı oynayan Josh O'Connor da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak tüm dikkatleri dizinin üstüne çektiler. Sinema tarafında ise beklenildiği gibi Nomadland en çok dikkat çeken yapım oldu. Hem drama dalında en iyi film ödülünü kazandı hem de en iyi yönetmen ödülü Chloe Zhao'ya gitti. Chloe Zhao böylece Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak sinema tarihine geçmiş oldu. Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın da drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü kazanması geceye damgasını vuran olaylardan biriydi. Pandemi sürecinde geçtiğimiz yıldan beri ödül törenleri olacak mı olmayacak mı, olursa nasıl yapılacak gibi sorular varken Golden Globe aslında bir cevap niteliğinde oldu. Yarı sanal, yarı fiziksel olarak dağıtılan ödül töreni belki de bir ilk olarak önümüzdeki yıllarda sık sık karşımıza çıkacak. Takvimler hem Mart ayının hem de haftanın ikinci gününe işaret ederken İmge ile birlikteliğinizin sonuna geldik. Sabah saat 7'de güne birlikte başlamıştık. Günün devamında hepinizin aynı enerjiyle, keyifle, sağlıkla, mutlulukla ve şansla yola devam etmesini diliyorum. Umarım yarın sabah saat tam 7'de yine alıcılarınızın diğer tarafında olursunuz. Çünkü ben burada mikrofon başında olacağım. Yarına kadar da unutmayın ki biz radyo denen bu sihirli kutunun elektronik devreleri arasında bir yerlerde saklıyız. Peki ya siz?
Podcast dinle.